Ayrım 25. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 230. 3. Bölüm. Günahkarların dine dönmesi Tanrı'yı ve melekleri daha fazla sevindirir. 6. Ey iyiliğin Tanrısı! Nasıl oluyor da insanlar kendisinden umut kesilmişken, büyük bir tehlikenin kıyısından dönen bir ruhun kurtuluşuna, kendisinden hiç umut kesilmeyen ya da az buçuk tehlikede olan bir ruhun kurtuluşundan daha çok seviniyor? Sen de ey merhametli baba, tövbe eden tek bir günahkara sevindiğin kadar dürüst oldukları için tövbe etmelerine gerek kalmayan 99 ruha sevinmiyorsun. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'unu bozkırda bırakıp kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Bizler kaybolan koyununu sırtlayıp geri getiren çobanın sevincini ya da komşularının tebrikleri arasında bulduğu drahmiyi senin hazinene geri koyan kadının hikayesini ne zaman işitsek nasıl da büyük bir memnuniyetle kulak kabartıyoruz. Ya da 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı didik didik aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum diyecektir. Senin yuvanda, kilisede ölüp yeniden dirilen, kaybolup yeniden bulunan küçük oğlunun hikayesi ne zaman okunsa, senin yuvanda kutlanan ayinlerde biz bu sevinci yeniden yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyoruz. Aşağı Rabbini ayininde İsa'nın yaşamı ve öğretilerini içeren müjdelerden hikayeler okunur ve yeniden yaşatılır. Adamın biri servetini iki oğlu arasında paylaştırır. Büyüğü parasını alıp uzak bir ülkeye gider ve orada varını yoğunu sefaat aleminde çarçur edip harcar. Günün birinde bu ülkede bir kıtlık baş gösterir ve delikanlı da iyice fakirleşir. Sonunda birinin yanında domuz çobanlığı yapmaya başlar ama çok geçmeden hatasını anlar ve babasının yanına gidip hem ona hem de Tanrı'ya karşı günah işlediğini ve babasının yanında işçi olarak çalışmaya razı olduğunu söylemeye karar verir. Öyle de yapar ama babası umulmadık şekilde onun bu isteğini sevinç içinde karşılar. Oğlunun sırtına kaftan geçirir, parmağına yüzükler takar, ayaklarına çarıklar giydirir, besili danalar keser, yer içer eğlenir. Çünkü ona göre oğlu ölmüş ve yeniden doğmuştur, kaybolmuş ve yeniden bulunmuştur. Çünkü biz ve kutsal sevginle kutsallaşan meleklerin seviniyorsak, senden ötürü seviniyoruz. Çünkü sen hep aynısın, sonsuza dek hep aynı şekilde kalamayacak olan şeylerin hepsini sonsuza dek hep aynı şekilde bilen sensin. 7. İnsanın ruhunda neler olup bitiyor da insan hep sahip olduğu şeylerden çok yeniden bulduğu ya da kendisine iade edilen şeylere daha çok seviniyor. Bunu kanıtlayıcı daha nice örnek var. Günlük yaşam bunun örnekleriyle dolu. Bütün kanıtlarıyla evet böyle diye bas bas bağırıyor. Muzaffer komutan zaferini kutlar. Savaşmamış olsa zafer kazanamazdı. Savaşta tehlike arttıkça zafer sevinci de artar. Fırtına denizcileri vurur, gemileri battı batacaktır. Ölümle burun buruna gelenlerin beti benzi atar ama aniden duruluverir hem gök hem deniz. Korkudan ödü patlayanlar arasında bu kez sevinç patlak verir. Sevdiğimiz biri hastalanır, onun için tehlike çanlarının çaldığını haber verir nabzı. Sağlığına duacı olanlar onunla birlikte hastalanır. Hasta gitgide iyileşir sonra. Evvelce olduğu gibi henüz sağlam şekilde basıp yere yürüyemiyor olsa da. Öyle bir sevinç yaşanır ki hasta sağlıklıyken ve doğru dürüst yürüyorken hiç böyle bir sevinç yaşanmamıştır. Biz insanlar yaşamımızın sıradan zevklerini sıkıntı çekme pahasına elde ederiz. İster hiç beklemediğimiz ve irademiz dışında karşılaştığımız sıkıntılar olsun bunlar, isterse beklediğimiz ve bilerek başımıza doladığımız sıkıntılar. Açlık çekmenin, susuz kalmanın rahatsız edeceğini bilmeseydik, açlık çekmenin, susuz kalmanın rahatsız ediciliğini bilmeseydik yemenin içmenin zevkine varamazdık. İçkiciler tuzlu şeyler yerler ki içki içme arzuları rahatsız edici bir hal alsın. İçki içtikleri anda da bu arzu dinsin ve yerini keyfe bıraksın. Adettendir, nişanlı kızlar hemen kocaya verilmezler. Önce koca bir iç çekecek, bekleyecek ki kendisine verilen gelini öyle ucuza kapattım sanmasın. 8. Aynı durum küçük düşürücü, tiksindirici zevkler için de geçerlidir. Helal ve yasal zevkler için de. En samimi ve en dürüst arkadaşlıkta da bu böyledir. Ölen ve yeniden dirilen o delikanlının durumunda da. Yani ne kadar büyük sevinç varsa öncesinde büyük bir sıkıntı yaşanır. Neden böyle oluyor Rab Tanrım? Sen sonsuzluğun kendisi, sen sevincin kendisi olduğuna ve senin etrafındaki her şey mutluluğunu hep senden aldığına göre. Neden böyle senin yarattıklarının bir kısmı böyle bir geri bir ileri gidip gelmek durumunda? Neden bazen böyle husumet, bazen barış yaşamak durumunda? Dünyanın düzeni mi böyle? Bu sınırı sen mi çektin ona? Göklerin en yükseklerinden yerin en dibine kadar, çağların başlangıcından en sonuna kadar, meleklerden kurtçuklara kadar, ilk hareketten son harekete kadar iyi olan her şeyi, doğru olarak yarattığın her şeyi belli bir yere ve belli bir zamana yerleştirdiğinde. Vah bana, sen en yücelerde olanlardan bile ne kadar yücesin, en derinlerde olanlardan bile ne kadar derinsin. Sen bizden hiç gitmiyorsun. Oysa biz ne zor dönüyoruz sana. 4. Bölüm. Soylu insanların dine dönmesinden duyulan büyük sevinç. 9. Haydi ya Rab, uyandır, çağır bizi. Yak ateşini, kap götür. Rayihanı sal, tadını bırak. Bırak ki seni sevelim, sana koşalım. Victorinus bir yana, cehennemin en kör karanlığında yaşayanlar bile dönüp senin yoluna girmedi mi? Senin nurunla yanıp aydınlanmadı mı? Senin nurunla yananlar senden güç bulup senin oğulların olmadı mı? Ama bunlar halk arasında Victorinus kadar tanınmıyorlarsa kimse onlar için öyle aşırı sevinç gösterisinde bulunmaz. Hatta onları bilip tanıyanlar bile. Oysa birçok kişi ortak bir sevinci paylaştığında bireylerin sevinci de katlanır. Çünkü insanlar birbirinin ateşini körükledikçe aralarında büyük bir coşku yaşanır. Dahası tanınmış kişilerin dine dönüşü diğer insanların kurtuluşu için de örnek oluşturur. Böylece peşlerinden birçok kişiyi de çekip götürmüş olurlar. İşte bu yüzden ünlü kişilerin dine dönüşleri seleflerini bile büyük sevince boğar. Çünkü bu sevinç sırf ünlü kişilerin şahsına yönelik bir sevinç değildir. Elbette senin kilisende zenginin fakire ya da soylunun soylu olmayana göre önceliği olduğunu aklıma bile getiremem. Çünkü sen dünyanın güçsüz olarak gördüklerini seçtin ki dünyanın güçlü olarak gördüklerinin burnu sürtülsün. Bu dünyada soylu olmayan ne varsa varmış gibi görünüp de aslında var olmayan ne kadar değersiz şey varsa sen onları seçtin. Çünkü var olanları hiçliğe indirgemek istedin. Augustinus burada insanların gözünde kötü olan şeylerin Tanrı katında iyi olarak değerlendirilebileceğinden söz ediyor ve sonsuz olanın hükmü ile gelip geçici insanın hükmü arasındaki farkı açıkça vurguluyor. Hatta bu sözlerini havarilerinin en önemsizinin dilinden aktardın. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Eyalet valisi Paulus'un kibrine karşı savaşarak onu İsa'nın şefkatli boyunduruğu altına sokan ve büyük kralın eyalet valisi yapan ve kazandığı zaferinin nişanesi olarak vaktiyle Saulus olan adını Paulus olarak değiştirmeyi yeğleyen o kişinin dilinden. Lucius Sergius Paulus, İmparator Claudius döneminde Kıbrıs'ın Romalı eyalet valisi, Havari Paulus sayesinde Hristiyanlığı benimsemiştir. Aziz Paulus, Barnabas'la çıktığı ilk kutsal gezisinde Kıbrıs'a gider. Adayı baştan sona geçerek Pafos'a gelirler. Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu adında bir Yahudi ile karşılaşırlar. Baryeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnabas ile Paulus'u çağırtıp Tanrı sözünü dinlemek ister. Ama Bar Yeşu ya da büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, valiyi iman etmekten caydırmaya çalışır. Ama kutsal ruhla dolan Aziz Paulus gözlerini Elimas'a diker ve ona şöyle der. Ey iblisin oğlu! Yüreğin bin türlü hile ve sahtekarlık dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin. Paulus bunları söylediği anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöker. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başlar. Bu olaya tanık olan vali Paulus iman eder. Sergius Paulus'un Hristiyan oluşu Paulus için büyük bir zaferdir. Bu zaferden sonra Aziz Paulus önceden Saulus olan adını Paulus olarak değiştirir. Düşman en büyük bozgunu hükmü altına aldığı ve kitleleri yönetmek için kullandığı insana yenildiğinde yaşar. Ama düşman en çok soyluluklarına güvenip kibirlenenleri hükmü altına alır ve onların yetkisini kullanıp kitleleri yönetir. Şeytanın zapt edilemez bir kale kurduğu Victorinus'un yüreğinin kitleleri darma duman etmek için güçlü ve sivri bir ok olarak kullandığı Victorinus'un dilinin hak yoluna girmesi işte bu yüzden büyük bir sevince neden oldu. Senin çocuklarından da beklenen bu olayı olağanüstü bir coşkuyla kutlamalarıydı. Çünkü kralımız yani tanrımız mert bir adamı kendine tabi kılmıştı. Çünkü Victorinus'un bütün kaplarının elinden alınıp yıkanıp paklandığına, onun kutsal amacına uyarlandığına ve Rabbin hayırlı işlerinde kullanacağı araçlar halini aldığına tanık olmuşlardı. Kişi kendisini bayağı işlerden çekerse, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. 5. Bölüm. Augustinus'un hak yoluna girişini geciktiren nedenler. 10. Sadık kulun Simplicianus, Victorinus'un hikayesini bana anlatır anlatmaz, onun peşinden gitmek için yanıp tutuşmaya başladım. Zaten o da bana bu hikayeyi bu yüzden anlatmıştı. Neden sonra hikayesine bir de şunu ekledi. İmparator Iulianus zamanında Hristiyanların edebiyat ve hitabet eğitimi vermelerini yasaklayan bir yasa yürürlüğe konmuş. Victorinus bu yasayı sevinçle karşılamış ve o laf cambazı okulunu bırakıp bebeklerin dillerine bile belagat katan senin sözünü tercih etmiş. Bu bana göre çok cesur bir hareketti. Ama aynı zamanda bütün zamanını sana vakfetme fırsatını yakaladığı için şansı da sayılırdı. Keşke benim de böyle bir fırsatım olsaydı diye iç geçirdim. Ama ben prangaya vurulmuştum. Üstelik başkaları tarafından değil, tamamen kendi iradem tarafından prangalara vurulmuştum. Düşman irademi sımsıkı tutmuş, bir zincir yapıp mahkum etmişti kendine. Sapkın iradenin sonucu şehvettir. Şehvete tutsak olmak alışkanlık yaratır. Bu alışkanlığa direnemezseniz zorunluluk haline gelir. İşte bu halka halka birbirine bağlanmış ve benim zincir dediğim kalın örgü her yanımı sıkıca sarmış beni tutsak kılmıştı. Bende henüz oluşmaya başlayan şu yeni irade sana özgürce hizmet etmemi ve senin hazzına varmamı sağlayacak şu hakiki mutluluğun kaynağı Tanrım. Eski alışkanlığımın güçlü kollarındaki eski irademin üstesinden gelecek kadar güçlü değildi daha. Bu yüzden bu iki irade, yani eskisi ve yenisi, yani biri şehvani, diğeri ruhani irade, birbirleriyle sürekli çatışıyordu ve bu kavga ortamı zihnimin bütün dikkatini dağıtıyordu. 11. Yaşadığım bu deneyimler sonucunda bedenin dürtüleri ile ruhun dürtüleri birbiriyle çatışır ifadesini okuduğumda bunun nasıl bir şey olduğunu artık anlıyordum. İkisinin arasında kalmıştım ama benim gönlüm beğendiğim yanımda değil, daha çok beğenmediğim yanımdaydı. Beğenmediğim yanımda ise artık ben değildim. Çünkü burada isteyerek yapacağım şeyleri çoğu zaman istemeyerek yapmak zorunda kalıyordum. Ama yine de alışkanlığımın bana karşı böylesine meydan okumasından kendim sorumluyum. Çünkü isteyerek istemediğim bir duruma düşmüştüm. Günahkar hak ettiği cezayı alıyorsa karşı çıkmaya hakkımız var mı? Neden hala dünya halinden kopamadığımı ve senin hizmetine giremediğimi açıklamak istesem, eskiden olsa hakikatle ilgili bilgilerim bulanık derdim. Ama şimdi böyle bir bahanem de kalmadı. Çünkü artık hakikatin anlamı benim için apaçıktı. İşin aslı, ben hala bu dünyaya bağlı olduğumdan senin askerin olmayı reddediyordum. Ve şu yüklerin omzuma binmesinden korkacağıma, yüklerimden kurtulmaktan korkuyordum. 12. Uyurken tatlı bir rehavet çöker ya insana. İşte dünya yükü de öyle çöktü üzerime. Sana yoğunlaştırdığım düşüncelerim adeta uykusundan uyanmak isteyen ama derin uykusuna yenik düşüp tekrardan deliksiz bir uykuya dalan insanların çırpınmalarını andırıyordu. Hiç kimse sonsuza dek uyumak istemez. Aklı başında olan herkes uyanık olmanın evla olduğunu bilir. Ama bedeni uyuşup ağırlaştığında ille de uyanık kalacağım diye diretmez. Gönlü olmasa da şöyle birazcık serbest kalmanın tadını çıkarır. Uyanma vakti gelmiş olsa bile. İşte aynı şekilde ben de senin aşkına teslim olmanın kendi tensel arzuma yenik düşmekten daha iyi bir şey olduğunu biliyordum. Sana teslim olma düşüncesi beni mutlu ediyor ve gönlümü çeliyordu. Ama tensel arzuma yenik düşmenin tadı başkaydı ve beni aşıyordu. Sen, ey sen, uyan uykundan, kalk ölüm döşeğinden, İsa seni aydınlatacak dediğinde sana verecek bir yanıt bulamıyordum. Her şekilde söylediklerinin doğru olduğunu kanıtlamana rağmen ve senin hakikatine kani olmama rağmen yine de tam bir yanıt veremiyordum. Hemen, işte şimdi, az izin ver ne olur türünden, uyuşuk, uykulu sözcükler dışında. Ama o, hemen, işte şimdi sözcükleri bir türlü şimdi olmuyordu. Az izin ver, ne olur sözcükleri ise uzadıkça uzuyordu. Öz varlığımda onayladığım yasanın bir hükmü kalmıyordu. Bedenimdeki öteki yasa, zihnimin yasasıyla çarpıştıkça ve bedenimde yerleşmiş olan günah yasasına beni tutsak kıldıkça. Günah yasası alışkanlığın yarattığı zorbalıktır ve gönül istemese de onunla çekip götürülür ve tutsak olur. Layıktır da buna, çünkü isteyerek bu duruma düşer. O halde ben bir çareyi şu ölümlü bedeninden Rabbimiz Mesih İsa aracılığıyla lütfettiğin sevgin dışında başka kim kurtarabilir? 25. ayrımın sonu. Sayfa 238.